Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve bizim de programımızın aynı zamanda ismini vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapıyoruz. Bu okumalar neticesinde Müslümanlığımızı ve Müslümanların gönül dünyasının nasıl olması gerektiğini maddeler halinde sıralıyoruz, anlatıyoruz. Bu vesileyle siz kıymetli dinleyicilerimizi bir kez daha kelam-ı hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Sağ ol.
Geçtiğimiz hafta iradecilik meselesini konuşmaya başlamıştık. Birkaç haftadır konuşuyoruz. Evet. Bu hafta şurada kaldık hocam. Takip eden dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Hayatın içerisinde birçok vazifemiz var. Birçok profilimiz var. Birçok durduğumuz yer var.
Evet.
Bu vazifeler içerisinde, bu durduğumuz yer içerisinde iradecilik meselesini konuştuğumuzda iradeli olabilmeyi bu vazifelerin içerisinde nereye oturtacağız? Nasıl hareket edeceğiz? Bunları örneklerle verebilir miyiz? Yani zenginse nasıl olacak? İnşallah. Fakirse nasıl olacak? İşte öğretmense veya bir anne babaysa vesaire. Bu hayatın içerisindeki vazifelerimizle birlikte bu iradecilik bahsini birleştirdiğimizde neler söylersiniz hocam?
Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi biz geçtiğimiz derslerde artık İslam tefekkür ufkunun temel meselelerinde ilk 8 maddenin irade bahsindeyiz aslında. Bu iradecilik dediğimiz hem İslam'da nasıl karşılık bulur hem de sair anlayışlarda nasıl karşılık bulur ya da İslam olmayan anlayışlarda nasıl karşılık bulur? Bunları konuşuyorduk. Burada temel noktamız Kur'an ve sünnet üzerine, mümince ve iman üzere düşünme sistemiydi aslında. Yine burada sizin de girişte söylediğiniz gibi insanlar toplum içerisinde belli bir takım statülere sahip. Yani her toplumda her insanın belli bir takım temel vazifeleri var, görevleri var. İşte bir evde anne baba olabiliyor. Aynı şahıs iş yerinde idareci ya da çalışan olabiliyor. Yine aynı şahıs bir yerde devlet yöneten ya da devlette yönetilen birisi olabiliyor. Biraz önce dediğimiz gibi toplum içerisinde kendisine hangi statüde bir anlam yüklendiyse o statüde o anlamı yaşaması gerekiyor ve onu hareket makes buldurması gerekiyor. Burada tabii irade bulunduğu yere göre ve bulunduğu şahsa göre, kişiye göre farklılıklar oluşturuyor. Farklı tezahürler oluşturuyor aslında. Her ferde göre de farklı anlam kazanıyor. Ama burada esas olan kişinin eğer Müslümanca bir irade ortaya koymaksa iman üzere, Kur'an ve sünnet üzere hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "En ta'budallaha ke'enneke terahu fe illem tekun terahu fe innehu yarake" dediği, yani biz o Allah'ı görmüyoruz ancak Allah bizi görüyor. Bu farkındalığı hayata tatbikle bir vazife tatbikine sahip olmamız gerekiyor. Tabii burada her durum için söz konusu aynıdır. Yani şunu söylemek istiyoruz. Müslüman içinde bu statüler vardır. Gayrimüslim içinde bu statüler vardır. Ve bu statülerin de kendi üzerinde taşıdığı anlam vardır. Bu bir komünist sistemde ya da bir liberal sistemde ya da sair sistemlerde insanlar tarafından farklı değerlendiriliyorken, mesela burada anne baba ise diye bir bahis gelecek. Anne baba ise biliyorsunuz Batı'da belli bir yaşa kadar çocuğun velayeti vesayeti anne baba üzerinde oluyor. Belli bir şeyden sonra artık anne baba çocuğu bir nevi kapıya bırakıyor, sokağa bırakıyor. Sen kazancını da elde et, işte çalış, hür iraden var, istediğin gibi kullan, istediğini yapabilirsin, özgürsün. Hatta namus kavramı dahi ortadan kaldırılacak derecede bir özgürlük, liberalliğin ötesinde bir özgürlük veriliyor. Akabinde de ortada çok af buyurun bir fuhşiyat toplumu ortaya çıkıyor. Bunlar nasıl olmalı, nasıl olmamalı? Tabii temel merkezde Kur'an ve sünnet, yani iman ve vahiy bağlamında bu olayı düşünmek gerekiyor. Tabii toplum içerisinde bir insanın zengin olma durumu vardır ya da bunun zıddına fakir olma durumu vardır. Her ikisi de kanaat üzere rıza halini ihtiva ediyor. Yani bir insan zengin de olabilir toplum içerisinde, fakir de olabilir. Örneklendirecek olursak zenginlikle başlayalım. Tabii bir insanın kendi ailesini seçmesi diye bir hadise söz konusu değildir. Aslında aile kaderdir, takdirdir. Yani anne babalarımız bize Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle verilmiş olan birer nimettir. Bu anlamda bir insan zengin bir anne babanın çocuğu da olabilir. Mümin bir anne babanın çocuğu da olabilir. Ya da fakir bir annenin babanın, mümin bir annenin babanın çocuğu olabilir. Ya da tam tersi gayrimüslim bir annenin babanın çocuğu olabilir. O zaman burada zenginlik kavramına bir kimsenin nasıl karşılık verdiği çok önemli. Tabii burada asıl olan melik olmak değil, mülkten emin olmak. Yani bir kimse bir mala malik olabilir ama bu mala malikliğin geçici olduğunu görmekle aslında aklını kullanması esası vardır.
Asıl zenginlik odur aslında.
Asıl zenginlik odur. Çünkü malın şunu geçici olduğunu bilmek. Elbette görmek gerekiyor. İşte nice saltanatına güvenen, nice kendi koltuğuna, sandalyesine güvenen, ardına arkasına ya da belli bir takım zahiri şartlara güvenip yaşayan liderler geldi. İşte bunun Kur'an'da örnekleri var. Firavun örneği var, Nemrut örneği var, Karun örneği var. Bunun tabii zıttı örnekler de var. Yani aslında İslam'da olumlu olan örnekler de var. Hazreti Süleyman var, Hazreti Süleyman, Hazreti Davud Aleyhisselam var, Hazreti Peygamber var. Birçok örnek bu anlamda karşı karşılık buluyor birbirini. Tabii burada zengin olan bir kimsenin kanaat zenginliğinden daha büyük zenginliğidir. Bu anlamda da eğniyâ-i şâkirîn olma hali esası vardır. Yani bir kul eğer mülkiyet sahibi ise o mülkiyetin kendisine Allah'ın emaneti olduğunu bilerek öncelikle sahip olduğunu bilmesi lazım. Yani bu emanet bize Allah'tan verildi. Biz zengin bir anne babadan dünyaya gelmek için herhangi bir mücadelede bulunmadık. Herhangi bir varlık sahibi olmak için de böyle bir gayretimiz, teşebbüsümüz olmadı. Tabii fakir bir kimsenin dünyadaki sayu gayretiyle belli bir takım mülk elde etmesi tabii o olacaktır, o da mümkündür. Ancak o da yine takdiri ilahidir. Yani kendisine verilen malın emanet olduğunu bilerek, farkında olarak verilen zenginliğe şükreden bir kul olması ve bu anlamda da kendisine verilen mülkün israf değil, infak yolu olması. Yani riyazat içinde yaşayıp, yani vardır ya işte mülkler içerisinde, sultanlık içerisinde riyazat hali, yaşama hali. Yani burada bir insanın varlığı, serveti çok fazla olabilir ama yine dünyada alacağı, yiyeceği miktar bellidir. Yani bir insanın sofrada yiyeceği şey bellidir. Lüksüne göre alacağı şeyin ölçüsü bellidir. Bu manada da israftan uzak durmalı, pintilikten de uzak durmalıdır. Yani infakta fakir fukaranın kendisine zimmet olunduğunun farkında olmalıdır. Yani Allah-u Teala mülkiyeti bir kuluna verdiği zaman o kul o mülkiyetle istediği gibi yaşasın, kafasına göre, servetine göre, lüksüne göre, şatafatına göre yaşasın, döksün, saçsın. Hiç bir kardeşini düşünmeden, hayatta sağına da soluna bakmadan yaşasın diye verilen bir mülk değildir o. O mülk onun için bir imtihandır. Çünkü ayet-i kerimede Estağfirullah ve lenebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naksin minel vel vel enfusi ve semarat. Yani bizi servetle de imtihan ediyor Cenab-ı Hak, yoklukla, darlıkla da imtihan ediyor. Burada zengin ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, önünde ölüm denen gerçeğin varlığını bilerek hareket etmeli. Yani neticede bugün Allah'ı inkar eden bir ateist de mezara girdiğinde yanına bir iğne götüremediğini biliyor. Yani bugün bir gerçek var, bir hakikat var. Bu hakikati görmezden gelmek tam bir ahmaklıktır aslında. Bu anlamda da Müslüman olduğu zaman, imanla düşündüğü zaman, Kur'an'la ve sünnetle düşündüğü zaman kendisine zimmet olunan kardeşine sahip çıkması, ona elinden geldiği kadar infakta ve yardımda bulunması, onun dünya hayatındaki zor ve zarını koruması, onun üzerine aslında bir zorunluluktur, bir gerekliliktir. Tabii biz şimdi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı, Hazreti Davud Aleyhisselam'ları okuyoruz. Nebiler Silsilesi dersimizi hatırlarsınız. Onların hayatlarıyla ilgili de program yapıyoruz. Orada da genelde dikkat edilen husus ni'mel abd ifadesi. Yani onların güzel bir kul olması. Bu güzel kulluğa Hazreti Süleyman Aleyhisselam o ihtişamlı bir krallığın içerisinde, Hazreti Davud Aleyhisselam da işte ihtişamlı bir şöhret ve krallığın içerisinde elinin emeğiyle geçinen bir şahsiyet olarak yaşamaya çalışıyorlar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da biz fukara isabirinin halini görüyoruz. Yani insan fakir olarak da bir hal yaşamış olabilir. Nasıl ki zenginliğin bir sabır gerekiyorsa ve rıza hali gerekiyorsa, fakirliğin de yine sabır ve rıza hali esası vardır.
Evet. Yani şöyle bir algı var hocam. Daha Nebiler Silsilesi programlarımızda da, Siyer Mektebi programlarımızda da konuştuk. Peygamber Efendimiz fakirdi algısı var. Peygamber Efendimiz fakir değildi, değil mi? Yani infağın Zirvesini şimdi, yaşıyordu. Sadakanın şimdi, zirvesini yaşıyordu.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ganimetlerden beşte bir pay verilirdi. Bu farzdı. Yes'elûneke anil enfel kulil enfellir rasul ayeti bunu anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakir değildi. Neden değildi? Çünkü Peygamber Efendimizin mülkiyet diye bir aidiyete sahip olmak şeyi yoktu. Yani bu ancak süfli hayatı, dünya hayatını tercih eden insanlar için kullanılacak bir kavram. Yani bu bizim için kullanılan bir kavram. Biz belli bağlamda dünya hayatını tercih ettiğimiz için zenginlik ve fakirlik bizde bir ifade buluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da zenginlik ifadesi, fakirlik ifadesi karşılık bulmaz. Sebebi şu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mülkiyete göre bir hesabı olmadığı için, mülkün Allah'tan olduğuna imanı tam olduğu için Resulullah Efendimiz'de ne zenginlik ne fakirlik karşılık bulmaz.
Siz bir üst perdeden cevap verdiniz.
Yani vaka budur aslında. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine verilen o beşte birlik ganimeti, o geri kalan önceki o dörtlük payı, pay ettikten sonra işte Beytülmal'e gelip kalanı bıraktıktan sonra kendine kalan hakkı olanı fakir fukaraya hiç gözünü kırpmadan infak ettiğini biliyoruz. Yani fakir olan bir kimse ya da gönlünde fakirlik duygusu olan bir kimsenin elindekine biraz böyle ihtiyatı olur. Yani buzdolabında birkaç parça eşya olsun kendimi garantide hissettiğim hali olur. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kurban kestirdiğinde ya Ayşe bize ne kaldı diye sorduğunda ya Resulallah işte bir kürek kemiği kaldı hepsini dağıttık. Desene biz kurbanın tamamını almışız. Bize kürek kemiği sadece dünyalık kalmış. Yani Peygamber Efendimiz verdiğiyle zengin olan bir insan. Evet. Ve Peygamber Efendimiz ikram ettiğiyle doyan bir insan. Öyle olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da zenginlik ve fakirlik kavramı aslında karşılık bulmaz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mülkiyet üzere bir bağlılığı yoktur. Kalbinde öyle bir yeri yoktur. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok aç kaldığında o sabır ve rızayı hiçbir zaman bırakmıyor. Hatta 2-3 gün bir şey yemediği zaman da karnının üzerine mübarek göğsünün alt tarafındaki boşluk olan kısma hatta Hazreti Ömer Efendimiz ya Resulallah şöyle gömleğini azıcık sıyırmış. Ben bir taş bağladım kalbime işte karnımın üzerine. Çok acıktık deyince Hendek Harbi zamanlarında Efendimiz gömleği kaldırıp gösterince iki taşın üst üste olduğunu görüyor Hazreti Ömer Efendimiz. Ya yani şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haline her zaman şükreden bir durumda. Ayşe annemize evde yiyecek bir şey var mı diye sorduğunda efendim evde yiyecek bir şey yok denilirdi. O zaman bugün oruca niyet edeceğiz derdi Resulullah Efendimiz. Yani Efendimiz hayatın her alanında bir rıza halinde. Efendimiz hayatın her alanında Allah ile beraber ve kendi peygamber bu örneklikle bize de bir şey anlatmaya çalışıyor aslında.
Yani bir şikayet etme, öflenme, püflenme yok.
Hakkımız yok.
Hakkımız yok.
Niçin? Çünkü elimizdeki nimetler verilmediğini düşündüğümüz ya da zannettiğimiz nimetlerden daha fazla.
Eyvallah. Ki önümüzde bugünlerde Gazze örneği varken hocam.
Hocam elbette yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Açlıkla baş başa kalmış bizim Yemen'imiz var. Etiyopya'da kardeşler var. Afrika'da bir dünya insan topluluğu var. Bakıyorsunuz Doğu Türkistan'da bir şeyler oluyor. Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar üzere tecritler uygulanıyor. Ve Gazze'de bunların hepsi toplanmış, ateş olmuş, üzerlerine yağıyor. Yani bir bardak suyu belki iki kişi, üç kişi paylaşıp içiyor. Bir dilim ekmek için belki insanlar artık birbiriyle sabredemez hale gelecek. Efendimizin bir sözü vardır. Fakirlik neredeyse küfür olacaktı diyor Peygamberimiz. Fakirlik bazen öyle boyuta gelir ki ya Rabbi ne oluyoruz dedirtir insana. Allah korusun bizler bu halleri Çanakkale'de yaşadık. Bunların bedelleri orada görüldü. Biliyoruz onların bir öğünlük yemeğinin hatta 2-3 günlük öğünlük yemeğinin neye tekabül ettiğini. Yani şöyle bir avuç hoşafla içerisine kokuşmuş kurumuş bir ekmeğin doğranıp yenildiği bir çorbaya bile hasret kanıldığı dönemlerde. Şimdi günümüzde İsraf furyası oldu gidiyor ve bunun adına da ihtiyaç deniyor. Burası çok enteresandır. Adına ihtiyaç deniyor. İşte biz seküler düşünmeye başlayınca işte bu zenginlik ve fakirlikteki düşüncenin karşılığında biz eğer iman üzere düşünürsek Allah ve peygamber ile düşünmeye çalışırsak o zaman kanaat ve rıza hali fakirin doyurucusu oluyor. Zenginin de infakına kapı açıcısı oluyor. Ama bunun zıttını düşünecek olursak yani seküler düşünecek olursak İyice dünyevileşerek ve konformist manada yani konforumuzu düşünerek hareket edecek olursak o zaman elbette ki ihtiyaç olmayan şeyin adına ihtiyaç denilecektir. Yani günümüze bakıyoruz bunu zemmettiğim için yadırgadığım için söylüyorum sadece bir tespit için söylüyorum bu cümleyi. Bundan 40 yıl önce bir çocuğun eline harçlık verilirken acaba kaybeder mi bu parayı kaybederse ne olur diye düşünen anne babalar şimdi aynı çocukların eline 4 yaşında 100-150 bin liralık telefon veriyor. Yani şunu bir düşünmek lazım. bir mülkün eder karşılığı ya da bir paranın değer karşılığı o çocuğun zihninde beliriyor mu, belirmiyor mu? Ne yapıyoruz bu sefer? Sekülerleşmeye başlıyoruz. Anne babalarımız çocuklarını feda etmeye başladılar. Yani çok az dünya menfaatine çocuklarımızı satmaya başladık. Telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara, sanal ortamlara, işte görüyoruz televizyon ekranlarında, internet mecralarından devamlı bir takım sapkın hareketler ortaya çıkmaya başladı. Yani anne babalar burada çocuklarını sadece Allah korusun demeye bırakmamaları gerekiyor. Cenab-ı Hak muhafaza etsin her birimizin çocuğunu ama
tedbir alalım.
Öncelikli korumamız esasıyla. Bu tedbirdir. Evet. Tevekkülden önce tedbir gelir. Önce tedbir almak gerekiyor.
Çocuklarımız maalesef ekranların emzirdiği, ekranların beslediği, evet,
beslediği çocuk haline geliyor. Ve düşünce yapılarında onlar belirlemeye başlıyor. Yani bugün şimdi biz fukara-i sabirin, eğniya-i şakirin kavramı üzerinden giderek fakir ve zengin olmanın imanla düşünüldüğünde nereye oturduğunu anlattığımızda Hazreti Peygamber'den, asr-ı saadetten, nebilerden örnekler verdiğimiz zaman bizde çok hoş haller oluşuyor. Vay be, ne kadar güzel hallermiş bunlar diyoruz. Bunları yaşamak bizim elimizde. Neticede evet. Bunlar bizim irademize bağlı. İşte iradenin imana bağlı, Kur'an'a ve sünnete bağlı düşüncesi böyle güzel bir kulluk karşılığı karşımıza çıkarıyor. Yani bir Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın nezdinde bir hastalığı düşündüğümüzde onun yaşamış olduğu hastalığı herhalde hiçbirimiz tercih etmeyiz. Yani öyle bir hale gelmiş beden, öyle bir çürümeye yüz tutmuş. Hatta etlerin döküldüğü söylenir bazı rivayetlerde. Eyüp Aleyhisselam'ın etlerinden çıkan o çürümüş etin bazen kokusu insanları rahatsız eder olmuş. Hatta toplum, biz seni aramızda bu şekline görmek istemiyoruz, şu bu bize çok yiran geliyor deyip biraz uzaklarda kalsan deyip hanımının sırtıyla toplumdan biraz uzak bir bölgede tedavisi ya da hastalığına devam etmiş bir halde kendisine hanımı, yani niçin Rabbine dua edip sıhhat istemiyorsun diye sorduğunda, bunca senedir ömrümün sağlığına şükredebildim mi de ben sıhhatime şikayette bulunayım diye. Yani böyle bir tembihte bulunuyor. Tabii bunlar zirve haller. Yani biz bunları bu haliyle yaşayabilecek güçte ve kuvvette tabii değiliz. Ama en azından bize bir şeyler vermeli. Yani biz rahatsızlandık, hastalandık. Hayatın bir takım sıkıntıları, kederleri üzerimize geldi. Bunları da hadis-i şeriflerden izahla da vardır bunlar. Günahlara kefaret olduğunu düşünmek lazım. Yani ahvah edip, isyan edip bunları Cenab-ı Hak'tan gelen bir kader, takdir değilmiş gibi ya da o tarafa Allah korusun hakaretler yapıp Allah'ın bize vermiş olduğu o takdire isyan edip onu da zayi etmemek lazım. Bu manada tabii her nimetten hesap olunacağız. Her nimet bize bir karşılık olarak verilecek. Sağlık da bir nimet, onun da hesabı olacak. Bizim gençliğimizi, sağlığımızı nerede tükettiğimiz, hangi yolda koşturduğumuz, kovuşturduğumuz bunlar bizim önümüze sorgu ve sual olarak gelecek olan hallerdendir. Tabii bir takım hastalıklar gelecektir. Toplumun hasta tabakasından olacağız ya da güçlü kuvvetli kimselerinden olacağız. O zaman verilen hastalıklara sabretme. Eğer bir kaybımız varsa, diyelim ki gözünden hastaydı gözünü kaybetti. Kulağından hastaydı kulağını kaybetti. Şöyle düşünecek, yani şu söylenebilir belki. Yani hocam biz şimdi buna polyanacılık diyorlar ya. İyi niyet besleyip hiçbir şey yapmadan buna da şükredeceğiz. Tabii ki şükredeceğiz. Yani neticede gözümüzde bir kayıp oluştuysa kulağımızdaki varlığa şükredeceğiz. Kulakta bir kayıp oluştuysa burundaki varlığa şükredeceğiz. Yani Allah-u Teala bize, hatta hadis-i şerifte küllü sülâme aleyhi sadakatun diye uzun bir hadis, her bir eklem yeri için sadaka gerekir buyuruyor. İnsan vücudunda 360 mafsal var. Yani 360 oynak yerimiz var vücutta. Her biri için birer sadaka gerekir diyor Peygamberimiz. Yani bir parmağı oynatabilme, bir göz kapağını kapayıp açabilme, bir ağızdan lokmayı sokup onun tadını alabilme, yutabilme, bunların her biri ayrı birer nimet.
Eyvallah.
Biz vakayı dünyevileştirdiğimizde, sekülerleştirdiğimizde, israf boyutunun adına ihtiyaç dediğimizde bu sefer kaybetmeye başlıyoruz. Değerler kayboluyor. Bunların uyarıları yapıldığında da yine mi nasihat diye itirazlar yükselmeye başlıyor. Vesselam eddinun nasiha buyuruyor Peygamberimiz. Ve ta'avun alel birri ve takva ve la ta'avun alel ismi vel udvan buyuruyor. Yani biz birbirimize nasihat etmekle, bu anlamda uyarmakla da mükellefiz. Yani hastalıklar gelecektir, imtihandır, imtihan vesilesidir. Sabırlar gerekiyor. Tabii bir insan bunun zıttında güçlü kuvvetliyse ne yapacak? Onun durumu nedir? Biraz önce hasta olanların kendisine zimmetli olduğunu bilecek bir kere. Yani eğer bir ihtiyaç sahibi varsa, bu anlamda bir bakıma muhtaç bir kimse varsa, kimsesi yoksa, onunla ilgilenecek bir insan yoksa, o güçlü kuvvetli kimsenin onlarla ilgi içerisinde olması gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el müminul kavuyu hayrun ve ahabbu ilallahi teala minel mümini zayıf buyuruyor. Yani bir güçlüyse mümin, iman ve beden bakımından, yani zahir ve batın manada, hem imanı hem bedeni güçlüyse kendisine zimmetli gördüğü, nasıl ki fakir zengine zimmetlendiyse, fakir de zengine o zimmeti ihanet etmeden karşılık verecekse, hastaya da hasta da bu tür güçlü kimselerin, güçlü kuvvetli kimselerin elinde o zimmetlerin karşılığında bakımları görülecek, onlara ihtiyaçları giderilecek ve yardımcı olunacak. Bu sorumluluk bilinciyle, farkındalığıyla eğer içtimaiyleşebiliyorsak, yani toplum bu hal üzere kendisini götürmeye başlıyorsa, o zaman ilahi karşılık şüküre şükür de artırmaya gidiyor. Bunun zıttı zaten isyana varıyor. İsyan da şedide, yani şiddetli bir azaba duçar ediyor. Tabii bizim toplumumuzun gençleri var, yaşlıları var. Her insanın toplum içerisinde bir gençlik hali oluyor. Tabii ayet-i kerimin ifadesiyle bir insan doğuyor. Doğduktan sonra büyüyor, belli bir yaşa geliyor. O yaştan sonra artık hayatının, yani ilk baharı diyelim, doğuş oluyor. Sonra yazı geliyor, sonra sonbaharı, ondan sonra kışı geliyor. Bazı insanlarımızın hayatı kış dönemlerindedir. Aslında kerahet dönemleri gibi. Bazı insanların hayatı gün doğumu gibidir. Yani daha bahar dönemlerindedir. Yani çocukluk çağları, gençlik çağları, bu heyecanları Allah yolunda kullanmak, Allah için kullanmak gerekiyor. Eğer irade gençlikte ve yaşlılıkta Allah ile, Kur'an ve sünnet ile bir arada ise vahyin kontrolünde güzel bir seyir alıyor. Ama burada irade eğer nefsani arzulara kapılacak olursa, dünyevileşirse, gavurca anlamıyla sekülerleşirse, o vaktiyle ne yapıyor? Bu sefer kulu teslim alıyor. Ahiret hesabı ve suali gençlikten sorulacak. Yaşlılık artık bu işin son raddesi olacak. Mümin kendi baharını ne yapacak? Elinden geldiği kadar hazan olmadan, solmadan, kışa dönmeden bahar haliyle devam ettirmeye çalışacak. Günümüz kış ayları. Gecemiz çok uzun elhamdülillah. Gece aralığı, saat aralığına baktığımızda 10 saatten fazla bir süreye vuruyor. Aslında müminin baharı gibi. Ne yapacak? Geceler uzun. İstirahat vakti de var, ibadet vakti de var. Kur'an okuma, tefekkür etme, teheccüd vakti. Hepsi içerisine çok rahat giriveriyor. Evlerimize saat 6-7 dedik mi giriyoruz. 8.30-9 namazlarımız bitiyor. 9'dan sonra teheccüd vakti 3 olsun. Vaktimiz çok fazla. Buraları değerlendirilebilir, Kur'an okunabilir, tefekkür yapılabilir. Gençliği internetin o fuhşiyat sokaklarına gezdirmemek lazım.
Eyvallah.
İhtiyarlarımızı da dünya menfaatlerine teslim etmemek lazım. Herkesin imtihanı var. Bu imtihan gençlikte gençlik aşıları üzeredir. İhtiyarlıkta da ihtiyarlık aşıları üzeredir.
Eyvallah.
Yani burada gençlik dediğimiz tabii ki kanı kaynayacaktır, delikanlıdır. Bir takım şeytanın geleceği fuhşiyat özellikle kendisine menfi etkilerle gelecektir. Buralara karşı çok dikkatli olması gerekiyor. İradesini kaptırmaması anlamında. Tabii ihtiyarlarımızın da bu bağlamda mülkiyete, daha çok servet dediğimiz o hale kendilerini kaptırmaması. Çünkü belli bir yaştan sonra mala mülke artık düşmeye başlıyor. Şöyle de bir söylem var. Yani bir kere geldik dünyaya, bir daha mı geleceğiz söylemi var. Çok meşhurdur. Bunu dinleyenlerimiz de biliyorlar. Bir kere de öleceğiz.
Eyvallah.
Hesabı da bir kere çıkacağız. O yüzden gençliğimizi ve ahiretimizi
bir kere hesap var.
Bir kere hesaba gidecek gibi dizayn etmemiz gerekiyor.
Ve o hesabın neticesi sonsuz.
Allah korusun. Tabii hayır olursa elhamdülillah.
Eyvallah, çok güzel.
Ama yok, hafazan Allah, öbür taraf olursa onu söylemeyelim bile. Çok
Eyvallah.
Dikkatli, çok uyanık olmak gerekiyor. İradeyi Kur'an ve sünnetle bu bağlamda yönlendirmek gerekiyor.
Şimdi hocam belli başlı profilleri saydık, saydınız. Bunları dinleyicilerimiz de belki dikkat etmişlerdir. Ben bir kez daha dikkatlerini çekmek isterim. Birbirlerini tamamlayan profilleri
tabii,
saydık.
Tabii.
Zengin, fakir, hasta, güçlü, kuvvetli,
evet.
Genç, yaşlı. Yani hayatımızda hangi pozisyondaysak bizden eksik olanları tamamlama moduyla yaşayacağız.
Kesinlikle. Yani bizim buradaki halimiz, bakın bu saydığımız özellikle bu 6 madde mutlaka insanların içerisine girdiği maddeler.
Evet.
Ve yine birkaç madde daha var burada.
Onları
ilave
önümüzdeki
edilecek.
Hafta biraz daha peki. Ayrıntılı bir şekilde işleyelim istiyorum hocam. Çünkü
tamam,
anne
inşallah.
Baba vazifesi var. Orada biraz uzun duralım istiyorum.
Peki. Tamam.
İradeci, başkasının emri altında çalışanlar da belki hani birbirini tamamlayan maddeler ama anne baba da özellikle çocukların yetişmesi anlamında ciddi ihtiyaçlarımız var.
Özellikle günümüzde çok değinilmesi, üzerinde durulması gereken
onun için
ana konudur.
Yani, hafta biraz daha ayrıntılı duralım inşallah hocam. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Allah
bu haftalık
razı olsun.
Müsaade isteyelim. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık.
Sizler sağ olun. Çok sağ olun.
Eyvallah. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programındaydık. Doktor Erhan Turan hocamla birlikte iradecilik meselesini konuşuyoruz ve hayatın içinde bulunduğumuz alanlarda bu meseleyi nasıl gündemde tutmalıyız? Bizim üzerimize düşen vazifeler nelerdir? Bunları konuştuk. Önümüzdeki haftada konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun efendim.